20. yüzyıl benzeri işgal planı. Bugün güçlü bir ittifak yolunda yürüyen Türkiye ve Rusya, 20. yüzyılda çok acılar çekmiş, vatanları işgal edilmiş iki millettir. Bu işgallere karşı milyonlarca vatandaşlarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle her iki millet yabancı işgali ne demektir iyi bilirler. Bu yüzden açık ve kapalı tüm tehditlere karşı tetiktedirler. 15 Temmuz darbe girişimi, başta Başkan Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere iki ülke yöneticilerini haklı olarak alarma geçirmiştir. Kremlin ve Ankara adı konulmamış bir saldırı altında olduklarını görmüşlerdir ve bu saldırıları organize edenlere karşı geniş çaplı bir ittifaka doğru yol almaktadırlar. Bölge ülkelerinden de ittifaka dahil olmak isteyenler olduğu yönünde izlenimler gelmektedir. Görünen o ki 2017 yılında Rusya ve Türkiye'nin ön ayak olmasıyla yeni bir bölgesel ittifak oluşacaktır. Rus ve Türk yöneticilerinin işgal konusundaki teyakkuzlarının sebebini bu iki ülkenin tarihlerine baktığımızda rahatça görebiliriz. Önce Rusya'ya bakalım. Rusya, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilmişti. 22 Haziran 1941'de başlayan Barbarossa Harekatı'ndan sadece 2 yıl evvel bu iki ülke Ribbentrop-Molotov Paktı adı verilen saldırmazlık anlaşması imzalanmıştı. Fakat Almanya imzasının ve sözünün arkasında durmadı. Hitler'e bağlı Kuzey Ordular Grubu, Baltık ülkeleri üzerinden Leningrad'a doğru ilerlemeye başladı. Merkez Ordular Grubu ise Polonya üzerinden Brest-Litovsk'a ve Minsk'e saldırdı. Alman askeri birlikleri Moskova'ya ulaşana kadar durmadılar. Güney Ordular Grubu ise Galiçya'ya ve Ukrayna üzerinden Stalingrad'a kadar ilerlediler. Bu giriş noktalarında coğrafi savunma hattı mümkün değildi. Sovyetler Birliği savunma hattı kuramadı. Rus topraklarının üç büyük şehri Leningrad, Stalingrad ve Moskova çepeçevre kuşatıldı. Almanların Rus topraklarından çıkarılabilmesi için 10 milyondan fazla Rus vatandaşının can vermesi gerekti. Rus milletinin bu büyük kaybı karşısında başını İngiltere'nin çektiği müttefikler ise çoğu zaman olduğu gibi görünürdeki destek beyanlarına rağmen Rusya'yı yalnız bırakmışlardı. Almanya, Barbarossa Harekatı sırasında Rusya'yı işgal için Rusların doğu sınırlarını kullanmıştı. Bugün de aynı hat üzerinde yoğun bir NATO hareketliliği yaşanıyor. NATO güçlerinin bölgeye yığılması Rus devlet adamlarını endişelendiriyor ve tedbir almayı itiyor. NATO, Almanların Barbarossa Harekatı'na benzer şekilde Baltık ve İskandinav ülkelerinde askeri varlığını arttırmaya başladı. AB ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya'da yeni askeri birlikler konuşlandıran NATO, İsveç ve Finlandiya'yı da birliğe almaya çalışıyor. Rusya, İsveç'in NATO'ya girmesini yakın bir tehlike olarak görüyor. NATO ve onun iki büyük üyesi olan ABD ile İngiltere, NATO'nun bu yeni stratejisinden kendilerince Rusya'yı sorumlu tutuyorlar. Beyaz Saray'da İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda'nın liderliğinin katıldığı bir toplantıda konuşan ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Baltık ve İskandinav bölgelerindeki artan agresif askeri varlığıyla ilgili ortak kaygılarımız var sözleriyle gerilimi Rus tarafının üzerine yıkmaya çalıştı. Polonya ve hemen arkasındaki Slovakya'da askeri hareketlilik başlamış durumda. Polonya'da 30 bin kişilik yeni bir NATO birliği kurulması gündemde. Slovakya'ya da havadan karaya savaşın en güçlü uçakları olan A-10 Thunderbolt'lar yerleştirilmekte. Bu uçakların özelliği tank ve zırhlı araçlara karşı çok güçlü silahlara sahip olması. Rusya, bu uçakların kendisini işgal için bölgeye konuşlandırıldığını düşünüyor. Ukrayna'nın fiili olarak ikiye bölünmesi, bir yarısının NATO ile diğer yarısının da Rusya ile ittifak etmesi sonucunda Baltık bölgesinde Rus sınırı ile NATO kuvvetleri arasında hiçbir tampon ülke kalmamış oldu. Bunlara ek olarak Polonya'da oluşturulan 35 bin kişilik milis kuvveti ile Polonya ve Romanya'ya yerleştirilen hava savunma sistemleri kriz ortamının daha da derinleşmesine sebep oldu. Tüm bu bilgiler bütün olarak değerlendirildiğinde Rusya'nın askeri bir kuşatmayla çevrelenmeye çalışıldığı görülmekte. Daha güneye indiğimizde de NATO'nun Karadeniz'de alan hakimiyeti sağlamaya yönelik adımlar atmakta olduğunu görüyoruz. Mesela Ukrayna'nın Odessa limanında NATO'ya bağlı bir donanmanın yerleşmesi isteniyor. Nitekim NATO, Karadeniz sularında ardı ardına tatbikatlar yapmaya başladı. Bu NATO tatbikatlarında Karadeniz'in diğer kıyı ülkeleri olan Romanya ve Bulgaristan da yer aldı. Tüm bu gelişmeler karşısında Rusya, güney tarafından gelebilecek potansiyel bir saldırıya karşı Kırım bölgesinde S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini yerleştirmek durumunda kaldı. Rusya'yı açmaza sokmaya yönelik bu askeri gelişmeler bazı Batı medya organlarının algı operasyonlarıyla da desteklenmekte. Malum Batı medyasında düzenli olarak Rusya'yı saldırgan ve komşularını korkutmaya çalışan bir ülkeymiş gibi yansıtan haberler yer almakta. Rusya, NATO'nun bu adımlarını Barbarossa Harekatı'nın bir benzeri olarak görmekte ve doğudan kuşatıldığını düşünmekte çok haksız sayılmaz. Eğer 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, muhtemelen Türkiye'de Rusya karşıtı bir dış siyasete mecbur bırakılacaktı. Oysa Türkiye, Rus milletini seven ve Rusya'ya her zaman dostlukla yaklaşmak prensibinde olan bir ülkedir. Allah her iki ülkeyi de korudu. Türkiye'ye gelince. Türkiye'de benzer bir işgali 1. Dünya Savaşı sonrasında yaşadı. Osmanlı toprakları gizli Sykes-Picot Anlaşması ile paylaşıldı. Buna göre İngilizler Kuzey Irak'ta Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye bölgelerini işgal ederken Fransızlar Anadolu'ya Gaziantep ve Maraş bölgelerinden girdiler. İtalyanlar ise Antalya ve Batı Akdeniz'i işgal ederken Yunanlılar Ege'nin işgaline İzmir'den başladılar. Türk başkenti de işgal edildi ve İstanbul İngiliz askerleri komutasının altına girdi. Türkiye'nin bugün de benzer bir işgal tehlikesi altında olduğu 15 Temmuz darbesinden sonra iyice ortaya çıktı. Anadolu'nun işgali hazır birlikler tarafından kuşatılmış olduğu anlaşıldı. Güneydoğu ve Kuzey Irak bölgelerinde PKK'nın hazırlıkları tamamdı. Darbe gecesi Gaziantep ve Maraş bölgelerinde PYD ve onunla birlikte hareket eden bir cümle yabancı askeri birlikler sınıra dayanmışlardı. Bu hat Fransızların 1920'de Anadolu'ya giriş noktasıydı. Kıbrıs'taki İngiliz üssünde hazır bekleyen on binlerce özel SAS komandosu darbe sonrası kargaşada Antalya ve Batı Akdeniz bölgelerini işgal etmek için hazırdı. Aynı topraklar 1920'de İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Darbe gecesi Karadeniz'de de 24 NATO gemisinden oluşan bir filo tatbikat yapmaktaydı. Uygun fırsat bulmaları halinde bunların İstanbul'u kuşatmaları ve topa tutmaları için sadece saatler yeterli olacaktı. Aynı Kurtuluş Savaşımızda da olduğu gibi bir kısım Türk askeri görünümlü darbeci hainde ordumuzu içeriden vurmak üzere hazırdı. Güneydoğu'daki darbeci generaller sınır birliklerini geri çekmişler ve sınırları her türlü sızmaya açık hale getirmişlerdi. Doğu Akdeniz'deki uçak gemilerinde yer alan on binlerce yabancı asker her an karaya çıkabilecek şekilde hazır beklemekteydi. Darbe geçmiş olsa da işgal tehlikesi hala devam etmektedir. Musul operasyonu ile Kuzey Irak'a ilave on binlerce yeni yabancı asker gelmiştir. Kuzey Irak'taki bu güçler hem Türkiye hem de bölgedeki Türk müttefiki Barzani yönetimi ve yerel halklar için tehdit oluşturmaktadır. Herhangi bir işgal denemesinde hızla Türk sınırlarına saldırabilecek stratejik bir noktadadırlar. Orta Doğu'da 100 yıldan beri devam eden savaşların sebebi 1921 yılında Kahire'deki konferansta alınan kararlardır. Kahire toplantısında İngiliz emperyalizmin 40 temsilcisi Orta Doğu'nun yeni sınırlarını halklara rağmen çizmiştir. Toplantının başkanı olan Winston Churchill, toplantıya katılanları 40 haramiler olarak adlandırmıştır. Churchill'in haramiler olarak isimlendirdiği kişiler arasında İngiliz casuslar, Gertrude Bell ve Lawrence bunların yerel müttefikleri Cafer el-Askeri, Sasson Hasquil, İngiliz işgal askeri komutanları General Edmund Allenby, Marshal Sir Hugh Trussart, Hubert Young, İngiliz işgal sivil yöneticileri Herbert Samuel, Sir Percy Cox, Francis Archer, Arnold Wilson vardı. Bu sınırlar bölge halklarının değil, İngiltere'nin çıkarları gözetilerek çizilmiştir. Şimdi benzer çevreler bölge halklarına rağmen yine yeni sınırlar planlamaktadır. Bugün artık bu harami kafası terk edilmelidir. Dünya 200 yıldır dünyaya fitne ve fesatı yaygınlaştıran bu gayri insani zihniyetten çok çekmiştir. Rusya'yı askeri olarak kuşatmanın ve köşeye sıkıştırmanın dünyaya bir faydası yoktur. Bölge halklarının ihtiyacı yeni sınırlar, mayınlar, tel örgüler değil, dostluk ve kardeşliktir. İşte Rusya ve Türkiye ittifakı bölgeyi, dünyayı ve tüm masum insanlarını koruyabilecek bu dostluk ittifakının çekirdeği olmalıdır.